Ayrım 4.
Ama okumanın verdiği duyumlar gerçekten yaşanan duyumların yanında çok zayıf kalıyorsa, bunun nedeni Ponko'nun göğsünü göğsümün altında ezerken ya da arkamda burktuğum kolu bırakmazken duyduğum şeyin, betimlemek istediğim şeyi betimlemek için gereksindiğim duyumla hiç ilgisinin bulunmaması. Yani biriçe tutkuyla sahip olmanın, o kızın etinin dolgunluğunun verdiği duyum, Ponko'nun kemikli sertliğinden çok farklıydı. Zivida'ya sahip olmak da öyle. Zivida'da düşlediğim o eriyen yumuşaklığa, şimdiden yitirildiğini düşündüğüm bir biriçe, camın altındaki bir fotoğrafın cisimsiz varlığına sahip bir Zivida'ya sahip olmanın vereceği duyum. Birbirine geçmiş, karşıt ve özdeş erkek bacaklarının arasında ulaşılmaz farklılıkları içinde yok olmuş o kadın hayaletlerini boşuna yakalamaya çalışıyorum. Aynı zamanda kendimi belki bu evde benim yerimi almak üzere olan o öteki benimi dövmek istiyorum. Ya da belki o öteki ben öylesine benimki, onu koparıp almak istiyorum ama üzerine çullandığını duyumsuyorum. Ötekinin yabancılığından başka bir şey değil bu. Sanki öteki ise şimdiden benim yerimi almış, bana yer kalmamış, ben dünyadan silinmişim gibi. Sonunda öfkeyle hasmımı itip ondan kendimi kurtardıktan sonra ayaklarımı sımsıkı yere basıp ayağa dikilince dünya bana yabancılaşmış gibi göründü. Odam yabancıydı. Bagajım olan o küçük sandık, küçük pencereden görünen manzara. Artık hiç kimseyle, hiçbir şeyle ilişki kuramayacağım diye korktum. Gidip biriçi bulmak istedim. Ama ona ne söylemek istediğimi, ne yapmak istediğimi, onun bana ne söylemesini istediğimi, ne yapmasını istediğimi bilmiyordum. Zivida'yı düşünerek biriçe gidiyordum. Aradığım kişi iki başlı biriydi. Bir biriç Zivida, tıpkı benim gibi. Ponko'nun yanından uzaklaşırken kadife takımıma bulaşmış bir kan lekesini, kimin kanı acaba? Benim dişimden mi yoksa Ponko'nun burnundan mı bulaştı? Boş yere tükürüğümle çıkarmaya çalışırken benim de iki yüzüm vardı. Çifte yüzlü olduğum için büyük odanın kapısının arkasında ayakta duran ve önündeki uzamın ölçüsünü alırcasına geniş yatay bir el hareketi yapan Bay Kauderer'i görüyor, sesini duyuyordum. İkisi karşımda duruyorlardı. Kauni ile Pitto. Biri 22, öteki 24 yaşında. Kurt avında kullanılan kurşunlarla göğüsleri parçalanmıştı. Bu ne zaman olmuştu diye sordu büyük babam. Bizim bundan hiç haberimiz yok. 8. gün törenlerine katıldıktan hemen sonra ayrılmıştık. Oscar'lar ile sizin ailenizin arasında her şeyin düzeldiğini sanıyorduk. Bunca yıl sonra artık barıştığınızı, aranızdaki bu korkunç şeyin kapandığını... Bay Kauderer'in kirpiksiz gözleri boşluğa dikilmişti. Zamp gibi sarı yüzünde hiçbir şey kımıldamıyordu. Oscar'lar ile Kauderer'ler arasında barış ancak bir cenazeden bir cenazeye kadar sürer. Barışı da ölülerimizle birlikte gömer ve mezar taşlarının üzerine Oscar'ların işi diye yazarız. Oscar'larda mezarların üzerine Kauderer'lerin işi diye yazarlar. Parmağını bıyığına sürerek, hiç değilse Ponko burada güvenlikte olacak dedi. İşte tam bu noktada annem ellerini çırpıp, aziz Meryem, bizim Gritsvi tehlikede olmasın sakın, acısını ondan çıkarmasınlar sakın dedi. Bay Kauderer başını salladı ama annemin yüzüne bakmadı. O bir Kauderer değil, tehlikede olan biziz her zaman. Kapı açıldı. Avludaki atların sıcak sidiğinden buz gibi camsı havada bir buhar bulutu yükseldi. Seyis yamağı kızarmış yüzünü içeri uzatıp araba hazır dedi. Büyük baba Grisvi neredesin çabuk ol diye bağırdı. Keçe kumaştan paltosunun düğmelerini ilikleyen Bay Kauderer'e doğru bir adım attım. 3. Bölüm. Bir kitap açacağı kullanmaktan alınan haz dokunsal, sessel, görsel, özellikle de zihinseldir. Okumaya koyulmadan önce yapılması gereken iş kitabın somut maddesinin yarılıp açılmasıdır. Size cisimsiz özünün kapılarını açacak olan iş. Yaprakların arasına aşağıdan giren bıçak şiddetle yukarıya doğru ilerler ve tek tek liflerin üzerine inip onları biçen darbeler kesintisiz birbirini izleyerek dikey bir yarık açar. İyi cins kağıt bu ilk konuyu dostça ve neşeli bir hışırtıyla karşılar. Rüzgardan ya da bir bakıştan titreyen sayfaların birçok kez çevrileceğini haber verir. Sonra o dikey yarık özellikle çift katsa daha da fazla direnç gösterir. Çünkü beceriksiz bir sol el hareketi gerektirir. O zaman yırtılma sesi boğuklaşır, daha pesleşir. Sayfaların kıyıları çentik çentik olur. Lifli doku ortaya çıkar. Sayfanın kıyısından bukli gibi ipince bir helezon çıkar. Kumsalın üzerinde dalganın köpüğünü görmek kadar hoştur bu. geçit vermeyen sayfaların arasında bir kılıçla kendine yol açmak, sözün içinde saklı giz düşüncesiyle birleşir. Sık bir ormanda yol açar gibi okuduğun şeyin içinde kendine bir yol açarsın. Okuduğun roman sana somut bir dünya sunmak ister, yoğun, ayrıntılı. Okumaya dalar, bıçağı kitap cildinin derinliklerine daldırırsın. Okuman birinci bölümün sonunu bile bulmamıştır ama bıçak çok daha ötelere geçmiştir. Ama işte öykünün gerilimi tam seni sarmaya başladığı an önemli bir cümlenin tam ortasında sayfayı çeviriyor ve karşında iki boş sayfa buluyorsun. Açık bir yara gibi duran beyazlığa bakarken sersemliyorsun. Kitabın üzerine senin sersemlemiş bakışının gölgesinin düştüğünü sanıyor, gölgenin içinden zebra gibi çizgi çizgi dizilmiş mürekkepli harflerin oluşturduğu dikdörtgenin yavaş yavaş yüzeye vuracağını umuyorsun neredeyse. Hayır, birbirine bakan iki sayfaya tam bir beyazlık egemen. Bir sayfa daha çeviriyor ve o iki sayfanın doğru dürüst basılmış olduğunu görüyorsun. Boş, basılı, boş, basılı sonuna kadar böyle gidiyor. Büyük kağıt tabakalarının yalnızca bir yüzü basılmış, sonra kağıt katlanıp sanki tamammış gibi ciltlenmiş. Görüyorsun ki duyumlarla sımsıkı dokunmuş olan bu roman birden dipsiz bir uçurum çıkarıyor karşına. Sanki hayatın doluluğunu betimlemek onun altındaki boşluğu ortaya çıkarmış gibi. O uçurumun üzerinden atlayıp daha sonra gelen düz yazının kitap bıçağıyla açılmış yaprakların kıyıları gibi çentikli kıyısına tutunup öyküyü yeniden yakalamayı deniyorsun. Bir ilişki kuramıyorsun. Kişiler değişmiş, mekan değişmiş, neden söz ettiğini anlamıyorsun. Hela, Kasimir gibi insan adları geçiyor. Onların kim olduklarını bilmiyorsun. Bunun başka bir kitap olduğundan kuşkulanmaya başlıyorsun. Belki de Malbork kasabasından Irak'ta adlı Polonya romanı aslında budur da senin okuduğun o başlangıç başka bir romana aittir. Bunu ancak Tanrı bilir. Adları Polonyalı adlarına hiç benzetememiştin zaten. Brich, Grigsby. İyi bir atlasın var, çok ayrıntılı. Fihriste bakıyorsun. Pekvo, önemlice bir kasaba olsa gerek. Ak, bir ırmak ya da göl olabilir. Savaş ve barış antlaşmaları ile bir ülkeden alınıp bir başkasına armağan edilmiş daha kuzeydeki uzak bir bölgede buluyorsun onları. Bu arada belki Polonya'ya da verilmiştir. Bir ansiklopediye, tarih atlasına başvuruyorsun. Hayır, Polonya ile bir ilgisi yok. Bu bölge iki savaş arasındaki dönemde bağımsız bir devletmiş. Kimmer ülkesi başkent Örko, ulusal dil Botno Ugar dil ailesinden gelen Kimmerce. Ansiklopedideki Kimmer maddesinin son cümleleri pek iç açıcı değil. Güçlü komşuları arasında süre gelen toprak üleşimleri sonucu kısa zamanda haritadan silindi. Yerli nüfusu dağıldı. Kimmer dili ve kültürü hiç gelişmedi. Öteki okuru bir an önce bulmak, onun kitabının da seninki gibi olup olmadığını sormak, sanılarını, topladığın bilgileri onunla paylaşmak için sabırsızlanıyorsun. Birbirinizle tanıştığınız gün kızın adının yanına yazdığın telefon numarasını bulmak için cep defterine bakıyorsun. Alo, Ludmilla. Gördünüz mü? Başka bir roman. Bu da ya da hiç değilse bendeki kopya öyle. Telin öteki ucundaki ses sert, biraz alaylı. Bakın ben Ludmilla değilim. Ben onun kız kardeşi Lotaria'yım. Doğru, sana söylemişti gerçekten de. Ben evde yoksam bile kız kardeşim evdedir. Ludmilla dışarı çıktı. Ne var, ne istiyordunuz? Ona bir kitaptan söz edecektim. Önemli değil, daha sonra ararım. Bir roman mı? Ludmilla başını romandan kaldırmaz. Yazarı kim? Şey, bir Polonya romanı, o da okuyor. İzlenimlerimizi paylaşabileceğimizi düşünmüştüm. Bazak Bal'ın romanı. Polonya mı? Ne tür? Bence pek kötü değil. Hayır, yanlış anladın. Lotaria yazarın çağcıl düşünce eğilimleriyle bir çözüm bekleyen sorunlar karşısındaki konumunu öğrenmek istiyor. Senin işini kolaylaştırmak için büyük ustaların adlarını sıralıyor. Onların arasında bir yere oturtmalısın. Kitap açma bıçağı karşına iki beyaz sayfayı çıkardığı zamanki duyguya benzer bir şey duyuyorsun gene. Kesin bir şey söyleyemem. Nasıl desem? Kitabın adı ne? Yazarı kim? Bunları tam olarak gerçekten bilmiyorum. Ludmilla size her şeyi anlatır. Biraz karışık bir öykü. Ludmilla roman üzerine roman okur ama sorunlara açıklık veremez. Bana bu bir zaman israfı gibi geliyor. Size öyle gelmiyor mu? Tartışmaya girersen seni hiç bırakmayacak. Bak işte üniversitedeki bir seminere çağırıyor. Orada kitaplar bilinçli bilinçsiz her türlü düzgeye göre çözümleniyor. Egemen cins, sınıf ve kültürün baskısıyla süren bütün tabular yıkılıyormuş. Ludmilla da gidecek mi? Hayır, anlaşılan Ludmilla kız kardeşinin etkinliklerine katılmıyor. Ama öte yandan Lotaria senin katılacağına güveniyor. Sense kendini bağlamak istemiyorsun. Bakalım, uğramaya çalışırım. Söz veremem. Bu arada siz kız kardeşinize aradığımı söyler misiniz? Aslında pek önemli de değil. Ben gene ararım. Çok teşekkürler. Bu kadarı yeter. Haydi kapa telefonu. Ama lotarya seni tutuyor. Bakın, yeniden burayı aramanızın anlamı yok. Çünkü burası Ludmilla'nın değil, benim. Ludmilla tanımadığı insanlara hep benim telefon numaramı verir. Ben onları savuşturmayı biliyormuşum. İncindin. Bir soğuk duş daha. Onca umutlandırıcı olan o kitap yarıda kaldı. Bir şeylerin başlangıcı olabileceğine inandığın telefon numarası seni sorgulamakta direten şu lotaryayla birlikte fos çıktı. Evet, anlıyorum. Özür dilerim. Alo. Aa, siz kitapçıda rastladığım bey misiniz? Başka bir ses. Onun sesi. Aldı telefonu. Evet, ben Ludmilla. Sizinkinde de mi boş yapraklar var? Bunu beklemeliydik. Bir tuzak daha. Tam meraklanmaya başladığım sırada Ponko'yu, Grisvi'yi merak etmeye başlamışken, öylesine mutlusun ki tek sözcük söyleyemiyorsun. Svida diyorsun. Efendim? Evet, Svida Oskart. Grisvi ile Svida Oskart'ın arasında neler olduğunu öğrenmek istiyordum. Gerçekten de hoşlandığınız roman türü bu mu? Bir sessizlik. Sonra Ludmilla'nın sesi yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Sanki tanımlaması kolay olmayan bir şeyi anlatmaya çalışıyormuş gibi. Evet, bu. Çok severim. Ama okuduğum şeylerin böylesine el altında dokunulabilecek kadar somut olmamasını yeğlerdim. O şeylerin çevresinde ne olduğu pek bilinmeyen başka bir şeylerin varlığını, bilinmez bir şeyin bir işaretini sezinlemek isterdim. Evet, o açıdan ben de öyle. Gene de burada gizem ögesi eksik demek istemiyorum. Sen, valla, bakın bence gizem ögesi şurada. İlkim bu bir Kimmer romanı, evet. Kimmer, Polonya değil. Kitabın adı ve yazarı onların söyledikleri gibi değil. Fark etmediniz mi? Durun size söyleyeyim. Kimmer ya. Nüfus 340 bin. Başkent Örko. Başlıca kaynakları turba ile yan ürünleri. Zifli bileşikler. Hayır, bunlar kitapta yok diyorsun. Bir sessizlik. Hem sende hem de onda. Belki de Ludmilla telefonu ağzını eliyle kapattı da kız kardeşiyle görüşüyor. Belki de şu Kimmer konusunda kendine özgü düşünceleri var. Tanrı bilir neler söyleyecek şimdi. Dikkat et. Alo, Ludmilla. Alo. Sesin yumuşuyor. İnandırıcı, diretken. Dinle Ludmilla. Seni görmem gerek. Bunu konuşmalıyız. Bu durumları, rastlantıları, bozuklukları. Seni hemen görmek istiyorum. Neredesin? Nerede buluşmamızı istersin? Bir dakika içinde gelirim. Her zamanki gibi sakince yanıtlıyor. Üniversitede Kimmer Edebiyatı öğreten bir profesör tanıyorum. Ona danışabiliriz. Ona bir telefon edeyim bakalım, bizi ne zaman görebilir? İşte üniversitedesin. Ludmilla, ikinizin Profesör Uzi Tuzzi'yi bölümde ziyaret etmek istediğinizi kendisine bildirdi. Profesör telefonda çok sevinmiş gibiydi. Kimmer ülkesinin yazarlarına ilgi duyan birilerine yardımcı olabileceği için. Ludmilla'yı bir yerde yalnız görmeyi ya da onu evinden alıp üniversiteye götürmeyi yeğlerdin. Bunu ona telefonda önerdin ama hayır dedi. Yolunu uzatmana gerek yokmuş. O saatlerde oralarda bir işi varmış zaten. Direttin. Oraya nasıl gidileceğini bilmiyorsun. Üniversitenin dolambacında yolunu yitireceğinden korkuyorsun. Yarım saat önce bir kahvede buluşmak daha iyi olmaz mıydı? Bu da ona uygun gelmedi. Doğruca orada buluşacaksınız. Botno Ugar dillerinde. Herkes nerede olduğunu bilir. Sorman yeter. Bütün yumuşak tavırlarına karşın Ludmilla'nın duruma el koymayı, her şeyi kendince kararlaştırmayı seven biri olduğunu bu kadarıyla anlıyorsun. Tek yapacağın iş ona uymak. Tam saatinde üniversitedesin. Merdivenlerde oturan delikanlıların, kızların yanından geçiyorsun. Mağara adamı nasıl mineralin boğuntu verici yabancılığını alt edebilmek, mağaralara sıcaklık verebilmek, onları kendi içindeki uzama akıtabilmek, onları fiziksel yaşamın gerçekliğine ekleyebilmek için duvarlarına resim çizdiyse, öğrencilerin de koca koca büyük harflerle, her şeye kulp bulan duvar yazılarıyla doldurduğu soğuk yüzlü duvarların arasında şaşkın şaşkın dolanıyorsun. Sen okuru yeterince iyi tanımadığım için bir üniversitede kayıtsızlık içinde sakin sakin mi dolaşıyorsun, yoksa eski yaralar ya da çok düşünülmüş seçimler yüzünden duyarlı ve duygulu ruhuna bir üniversite, öğrenciler, hocalar bir kabus gibi mi görünüyor bilmiyorum. Her neyse, senin aradığın bölümü hiç kimse bilmiyor. Seni bodrum katından 5. kata gönderiyorlar. Açtığın her kapı yanlış. Şaşkınlıkla geri çekiliyorsun. Boş yapraklı kitapta yolunu yitirmiş gibisin. Oradan çıkamıyorsun. Uzun bacaklı, uzun kazaklı, zayıf bir genç yaklaşıyor. Seni görür görmez parmağını sana doğru uzatıp, siz Ludmilla'yı bekliyorsunuz diyor. Nereden bildiniz? Anladım, bir bakışta anlarım. Sizi Ludmilla mı gönderdi? Hayır, ama ben hep ortalarda dolaşırım. Şurada birine rastlarım, orada başkasına. Şurada bir şey duyarım, burada bir şey. Sonra onları birleştiririm kuşkusuz. Nereye gitmem gerektiğini de biliyor musunuz? İstersen seni Uzi Tuzi'ye götürürüm. Ludmilla ya zaten oradadır ya da gecikecektir. Bunca dışa dönük, her şeyden bunca haberli olan bu genç adamın adı İrnerio. Ona sen diyebilirsin çünkü o sana zaten dedi. Profesörün bir öğrencisi misin? Ben hiçbir şeyin öğrencisi değilim. Profesörün nerede olduğunu biliyorum çünkü Ludmilla'yı almak için giderdim. Demek Ludmilla o bölümde çalışıyor. Hayır, Ludmilla her zaman gizlenecek bir yer aramıştır. Kimden? Aa, herkesten. İrnerio'nun yanıtları biraz kaçamaklı ama Ludmilla'nın görmekten kaçtığı başlıca kişi kendi kız kardeşiymiş gibi görünüyor. Randevumuza tam saatinde gelmediyse salonda Lotaria'ya rastlamamak için gelmedi. Şimdi bu saatte Lotaria'nın semineri var. Ama sen tam tersine kız kardeşler arasındaki bu uyuşmazlığın kural dışı yanları olduğuna inanıyorsun. Hiç değilse telefon konusundan anladığın kadarıyla. İrnerio'yu biraz daha konuştursan iyi olur. Bakalım göründüğü gibi her şeyden haberli mi? Sen Ludmilla'nın arkadaşı mısın? Lotaria'nın mı? Ludmilla'nın elbette ama Lotaria ile de konuşmayı beceriyorum. Okuduğun kitapları eleştirmiyor mu? Benim mi? Ben kitap okumam diyor İrnerio. Ne okursun öyleyse? Hiç. Okumamaya öylesine alıştım ki gözümün önünde duran şeyleri bile okumuyorum. Kolay değil. Bize daha çocukken okumayı öğretiyorlar. Geri kalan ömrümüz önümüze attıkları yazılı maddelere kölelikle geçiyor. Okumayı öğrenmemek için belki başlangıçta kendimi çaba göstermesi gerekmiş olabilir. Ama şimdi oldukça doğal görünüyor bana. İşin gizi yazılı sözcüklere bakmayı kabul etmemekte değil. Tam tersine öylesine büyük bir dikkatle bakmalısın ki sözcükler silinsin. İrnerio'nun iri, soluk ve kıpıltılı göz bebekleri var. Hiçbir şeyi kaçırmayan gözlere benziyorlar. Tıpkı ormanda yaşayan, hayata avlanmakla, yiyecek toplamakla geçen bir yerlininki gibi. Öyleyse üniversiteye neden geliyorsun söyler misin bana? Neden gelmeyeyim? Gelip giden insanlar var. Tanışıyorsun, konuşuyorsun. İşte bunun için geliyorum buraya. Başkalarını bilmem. Okumamayı öğrenmiş birine bu dünyanın, dört yanımızı çepeçevre kuşatan yazıyla dolu bu dünyanın nasıl görüneceğini gözün önüne getirmeye çalışıyorsun. Aynı zamanda Ludmilla ile bu okumaz arasında nasıl bir bağ olabileceğini soruyorsun kendi kendine. Ve birden onları bir araya getiren şeyin aralarındaki bu uzaklık olduğunu görüyor ve kıskançlık duygusunu bastıramıyorsun. İrnerio'yu biraz daha sorgulamak isterdin ama arka merdivenlerden birinden çıkıp üzerinde Botna Ugar dilleri ve edebiyatları bölümü yazan alçak bir kapıya geldin. İrnerio sertçe kapıyı çalıp sana ciao dedikten sonra bırakıp gidiyor. Kapı hafifçe aralanıyor. Kapı pervazındaki beyaz boya lekelerini, aralıktan uzanan kasketi, onun altındaki deri iş ceketini görünce buranın onarım amacıyla kapanmış bir yer olduğu, içeride de yalnızca bir badanacı ya da temizlikçinin bulunduğu düşüncesine kapılıyorsun. Profesör Uzi Tuzi içeride mi? Sorunu onaylayan kasketin altındaki o bakışlar bir boyacının bakışlarına hiç benzemiyor. Bir uçurumun karşı kıyısına atlamaya hazırlanan, zihinsel olarak kendisini öteki yakaya iz düşüren, dost doğru karşıya bakan, aşağıya ya da yana bakmaktan kaçınan birinin bakışları. Siz o musunuz diye soruyorsun. Ondan başkası olamayacağını anlamına karşın. Küçük adam kapı aralığını genişletmiyor. Ne istiyorsunuz? Özür dilerim, bir konuda bilgi almak istiyordum. Size telefon etmiştik. Bayan Ludmilla. Bayan Ludmilla burada mı? Profesör bir adım geri çekilerek ''Burada Ludmilla diye biri yok'' diyor ve duvarlardaki hiç aralıksız dikenli bir çiti anımsatan kalabalık kitap raflarını, kitap sırtlarındaki kapaklarındaki okunmayan kitap adlarını gösteriyor. ''Onu neden benim odamda arıyorsunuz?'' Sen İrnaryo'nun sözlerini, buranın Ludmilla için bir gizlenme yeri olduğunu anımsarken Uzi Tuzi bir el hareketiyle odasının darlığını vurgular görünüyor ve sanki burada olduğunu düşünüyorsanız buyurun kendiniz bakın der gibi. Sanki Ludmilla'yı odasına saklıyor olma suçlamasına karşı kendini savunma gereksinimi duyuyormuş gibi. Birlikte gelecektik diyorsun her şeyi açıklamış olmak için. Öyleyse neden yanınızda yok? Bu gözlem mantıklı olmasına karşın kuşkulu bir ses tonuyla söyleniyor. Birazdan gelir diye diretiyorsun ama neredeyse sorar gibi söylüyorsun bunu. Sanki Uzi Tuzi'ye senin çok az bildiğin, onunsa çok daha iyi biliyor olabileceği Ludmilla'nın alışkanlıklarını onaylatmak istiyorsun. Siz Ludmilla'yı tanıyorsunuz, öyle değil mi profesör? Tanıyorum. Neden soruyorsunuz bana? Ne öğrenmeye çalışıyorsunuz? Sinirleniyor. Kimmer edebiyatıyla mı ilgileniyorsunuz yoksa Ludmilla'yla mı demek istiyor ama cümlesini bitirmiyor. Dürüst olman gerekirse Kimmer romanına duyduğun ilgiyi artık o romanın öteki okuruna duyduğun ilginin ayıramadığını söylemelisin. Üstelik şimdi profesörün Ludmilla adını duyunca gösterdiği tepki İrnaryo'nun sana verdiği sırları eklenince gizemli bir ışığın düğmesi çevrilmiş gibi oldu. Devamını bulmaya çalıştığın romandaki Zvida Oskar'da olduğu kadar evvelsi gün okuyup da geçici olarak bir kıyıya bıraktığın romandaki Bayan Marne'a duyduğun kaygılı meraktan bir farkı olmayan bir merak uyanıyor sende öteki okura karşı. İşte şimdi bu gölgeleri bulmak için buradasın. Düş gücününkilerle gerçek yaşamınkileri. Biz size bir Kimmer yazarını soracaktık. Buyurun oturun diyor profesör birden yumuşayarak ya da daha doğrusu ikincil ve geçici kaygıları yok eden çok daha kalıcı ve sürekli bir kaygıya kapılarak. Oda sıkış tepiş, duvarlar raflarla dolu, dayayacak bir yer bulunmadığı için odanın ortasında konmuş olan ve daracık boşluğu ikiye bölen bir kitaplık daha var. Bu yüzden profesörün masası ile senin oturacağın iskemle kulis gibi bir şeyle birbirinden ayrılıyor. Birbirinizi görmek için başınızı uzatmak zorundasınız. Böyle küçücük dolap gibi bir yere sıkışıp kaldık. Üniversite büyüdükçe biz küçülüyoruz. Biz yaşayan dillerin zavallı üvey evladıyız. Kimmerce hala yaşayan bir dil sayılabilirse. Ama önemi de kesinlikle buradan geliyor diyerek hemen parlayıp sönen bir olumlama girişiminde bulunuyor. Aynı zamanda hem ölü hem de çağdaş bir dil olması. Ayrıcalıklı bir durum. Kimse bunu anlamasa da. Öğrenciniz az mı diye soruyorsun. Kim gelir sanıyorsunuz? Kimmerler diye birilerini kim anımsıyor sanıyorsunuz? Ezilmiş diller arasında bugün daha fazla ilgi gören pek çok dil var. Bask dili, Bretonca, Çingenece, herkes bunlara kaydoluyor. Bu dilleri incelemek için değil, bugünler hiç kimse böyle bir şey yapmak istemiyor. Tartışacak sorun istiyorlar. Öteki genel düşünceleri ulayacak genel düşünceler istiyorlar. Meslektaşlarım genel gidişe ayak uyduruyor. Derslerine Gal dili ve toplum bilimi, Provence dili, psiko dil bilimi gibi adlar veriyorlar. Kimmer dili için böyle bir şey yapılamaz. Neden yapılamasın? Kimmerler ortadan silindiler. Sanki yeryüzü onları yuttu.